Ayrım 14, sayfa 146. Eylemci. İştahsız, küçük bir çocuk gibi. Lokmalar ağzında büyüyor. Tabağındaki yemekle oynuyor sanki. Zaman kazanmak istercesine köfteleri ufak parçalara bölüyor. Her parçayı ağzında evirip çevirip güçlükle yutuyor. Sonunda lokmalarla arasında süregelen savaştan bıkmış olmalı ki tabağını itip masadan kalkıyor. Eline sağlık abla. Her akşam yenilenen sahne. Odasına çekilmeye, tek kişilik koşarak dünyasında çözümsüzlükleriyle baş başa kalmaya hazırlanıyor yine. Bense kapısının üzerindeki buzlu camdan yansıyan ışığın ne zaman söneceğini gözlemlemekten yorgun düşüp bir köşede sızıvereceğim. Dur bir dakika diye bileğine yapışıyorum. Seninle konuşacaklarım var. Yine aynı konuysa diye zoraki bir gülüşle kıvrılıyor dudakları. Bu kez farklı diyorum. Biraz önce kalktığı sandalyeye irete oturuyor. Dinliyorum. Bak Vedat diye başlıyorum. Kendi eziyet etmekten vazgeçmelisin artık. Gözümün önünde eriyip gitmene dayanamıyorum. Bütün arkadaşların evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. Daha genç sayılırsın. Neden senin de bir yuvan olmasın? Desene bıktım benden. Hayır, senin benden ve yaşadığımız bu kısır yaşantıdan bıkmanı beklemekten bunaldım yalnızca. Yapma abla, benim gibi bir eylemci eskisine kim kız verir ki? Şuna emekli eylemci desek. Ne istersen öyle de. Eylemci sıfatım aynı kaldıktan sonra. Gözlerini kısıp alaycı bakışlarını yüzüme dikiyor. Bu kez aday kim? Gülme diyorum. Bu sabah apartmana yeni taşınan komşulara hayırlı olsuna gittik. Çok hoş bir kızları var. Ağırbaşlı, kibar, kahveleri o yaptı. Bir görsen diyorum. Birden yerinden fırlayıp sözlerime yanıt bile vermeden odasına yöneliyor. Hay Allah, yine kaçırdım elimden. Emekli eylemci ha? Nereden de geliverdi aklıma? Tam da yerine oturdu hani. Kızdı mı acaba öyle söyledim diye. Ben de bilmiyorum, yaşamlarının başındaki genç insanların eş bulmasının emeklilerden daha kolay olduğunu. Hele bu emekli onun gibi eski bir eylemci ise işlerin daha da güçleşeceğini. Teknik üniversite son sınıfta mühendis olmayı düşlerken okuldan atılıp sıradan bir işe, o da rica minnetle kapak atan biri için pek çok kapının kapalı olduğunu. Ah Vedat, ah, değer miydi bütün bunlara? O günlere geri dönüş olabilseydi aynı yoldan yürür müydün acaba? Parantez içinde yürürdü galiba. Yığın yığın yasaklı kitaplar. Aramaların sıklaşmasıyla yakılanlar, yakılmaya kıyılamayanların en güvenine görülen yere, dul yengenin evine taşınması, gözaltı günleri, demir parmaklıklar arkasında iten umutlar. Seninle beraber sokak aralarında koşanlar şimdi neredeler? Düşündün mü hiç? Karşı oldukları düzenin en başta gelen savunucular olup çıktılar. Yo, senden bu kadarını beklemiyorum. Ama böyle sürüp gidemeyeceğini de görmelisin artık. Meyve tabağından bir elma alıyorum. Soyup dilimlemeli, bir tabağa koyup odasına götürmeli. Ardı ardına içtiği sigaralardan pas tutmuş boğazına biraz olsun yumuşatır belki. Aa, o da ne? Artık geri dönmez diye düşünürken odasından çıkmış yanıma geliyor. Elindeki sımsıkı tuttuğu fotoğrafı beyaz örtüsünün üzerine tabağımın yanına bırakıyor. Rümeysa diyor usulca. İnanılacak gibi değil. Bu bir genç kız. Üstelik çok da güzel. Fotoğraf siyah beyaz olduğundan pek çıkaramıyorum ama saçları kumral olmalı. Yüz hatları düzgün, gülüşü hoş, uzaksıl bir güzelliği var. Soracak yığınla soru içinden en sıradan olanını seçiyorum. Gözleri açık renk galiba, yeşil mi? Hayır diyor, Ela. Bakışları yumuşacık, okşar gibi bakıyor fotoğrafa. Anlamamak olası değil, seviyor onu hem de çok. Kimdir, nedir, yolunda bir sorgulamaya girişerek ürküntü yaratmak anlamsız. Yine de dayanamayıp yılların susamışlığıyla hemen gidip isteyelim diyiveriyorum. Hayret, hiç ses çıkarmıyor. Belli belirsiz başını sallıyor beni onaylarcasına. Kalkıp telefonun yanındaki bloknotla kalemi alıyor. Üzerine bir adres yazıp bana doğru uzatıyor. Annesinin adı Süreyya diyor. Süreyya Hanım, git konuş onunla. Tamam diyorum içimden, hiç ikiletmeden. Yarın giderim. Yarın ikimiz için de büyük gün. Kolay mı? Kardeşime kız görmeye gideceğim. Evde kalmış ablasının yazgısını paylaşmayacak Vedat. Annemden kalan altın takılar benim için hazırlanıp sandık süslemekten öteye geçemeyenler. Hepsi işlerlik kazanacak artık. Pas tutmuş eski bir eylemcinin yeniden yaşama dönüşü bu. Moda Caddesi'ne girince soldan 3. sokak. Tamam, işte burası. Birilerine sorsam mı acaba Süreyya Hanımlar nerede oturuyor diye. Ama ne gerek var? Apartman numarasını yazmış ya Vedat. Sağlı sollu binaların numaralarına bakarak ilerliyorum. Şu sarı bina 25 numara olduğuna göre bir sonraki de 27 olmalı. Oo, bayağı görkemli bir yapı. Ama benim için asıl sürpriz apartmanın adı. Çift kanatlı cam kapının üzerinde yaldızlı büyük harflerle Süreyya Hanım Apartmanı yazıyor. Ah benim canım kardeşim, böyle varsıl bir ailenin kızını alamam diye mi bunca erteleme? Yoksa benim gibi bir eylemci eskisine kim kız verir derken Süreyya Hanım Apartmanı'nın gölgesi mi düşüyordu üzerine? Ama beni buralara kadar gönderebildiğine göre senin de içinde bir umut ışığı olmalı. Başımı kaldırıp binaya bakıyorum. 5 katta, en üst katta kiralık levhası var. Bahçe kapısını itip birkaç basamakla giriş kapısına ulaşıyorum. Tam elimi tokmağa uzatırken kolunda ekmek sepetiyle kapıcı beliriyor karşımda. Şöyle bir tepeden tırnağa süzüyor beni. Kiralık ev için geldiyseniz 4. katta Süreyya Hanım'la görüşeceksiniz diyor. Tüm eski binalarda olduğu gibi asansör yok. Ağır ağır kat aralarında soluklanarak merdivenleri çıkıyorum. 4. kata gelince bir süre duraklayıp kısacık saçlarımı ellerimle şöyle bir düzeltip zile uzanıyorum. Çok heyecanlıyım. İçeriden gelen ayak sesleri yüreğimin gümbürtüsüne karışıyor. Buyurun. Aralanan kapının ardında orta yaşları çoktan geride bırakmış, sıska sayılabilecek zayıflıkta asık suratlı bir kadın var. Süreyya Hanım'la görüşecektim diye geveliyorum ağzımda. Kiralık ev için mi? Kapı önünde açıklama yapacağıma başımı sallayıp söylediklerini onaylıyorum. İçeriye geçin şöyle diye geriye çekiliyor. Süreyya Hanım'ın yardımcısı olduğunu tahmin ettiğim kadın önde, ben arkada loş koridoru geçip karanlık diyebileceğim kemerli bir kapıyla koridordan ayrılan geniş salona doğru yürüyoruz. Arkalıkları ceviz oymalı, yer yer hezaren işlemelerle süslenmiş kadife koltukları gösterip buyurun oturun diyor. Ben de Süreyya Hanım'a haber vereyim. Koltuklardan kapıya en yakın olanına ilişiyorum. Yavaş yavaş karanlığa uyum sağlayan ürkek bakışlarımla zarif bir zevkle döşenmiş salonu inceliyorum. Klasik çizgili mobilyalar ceviz ağırlıklı. Duvardan duvara uzanan pervazlara el oyması vitrinin içi, koltukların arasına serpiştirilmiş üstü mermer, ayakları ceviz sehpaların, ortadaki masanın, duvara dayalı ceviz büfenin üzerleri gümüş ve kristal dolu. Hoş gelmişsiniz. İzinsiz girdiğim evi derinlemesine mercek altına almanın suçluluğuyla yerimden doğruluyorum. Hoş bulduk efendim. İşte Süreyya Hanım. Düşündüğümden biraz yaşlı. Dimdik duran incecik bedeni, ensesinde toparladığı kırlaşmış saçları, hatları son derece düzgün. İfadesiz yüzüyle biraz uzak ama saygın ve asil bir görünümü var. Ölçülü bir nezaketle uzattığı elini sıkıyorum. Ağır devinimlerle yürüyüp tam karşıma denk düşen koltuğa oturuyor. Şaheste, perdeleri aç lütfen. Kadife perdelerin benim için açıldığının farkındayım. Gün ışığına alışık olmadığına inandığım ortam aydınlandıkça salonun ayrıntılarını daha iyi seçebiliyorum. Karşımdaki duvarda altın kaplama olduğunu tahmin ettiğim çerçevesi içinde devasa bir yağlı boya tablo var. Rümeysa bu. Büfenin hezerenli kapaklarla kapatılmış kalorifer peteklerinin, mermer sehpaların üzerindeki irili ufaklı gümüş çerçevelerin içindekiler de onun fotoğrafları. Tüm çabalarıma karşın gözlerimi ayıramadığım tablonun üzerinde buluşuyor bakışlarımız. Kızınız mı? Evet diyor Rümeysa. Çok güzelmiş diyorum. Size benziyor galiba. Öyle derler diye belli belirsiz gülümsüyor. Dayanamayıp şu anda evde mi diye sormaktan kendimi alamıyorum. Banyoda diyor. Ardından da yardımcısına sesleniyor. Şayeste söyle Rümeysa'ya saçlarını kurutmadan dışarı çıkmasın. Bu iyi işte. Banyodan çıkıp saçlarını kurutacak, sonra da yanımıza gelecek. Tekrar bana dönüyor Süreyya Hanım. Şayeste kiralık ev için geldiğinizi söylemişti. Hayır diyemiyorum. Hafifçe gülümseyip suskunluğumu sürdürerek zaman kazanmaya çalışıyorum. Sizin için uygun olur mu bilemem ama evimiz eşyalı diyor. Rümeysa için döşemiştik o katı. Evlenecek ve orada oturacaktı. Neden kiraya veriyorsunuz o halde? Süreyya Hanım gözleri tablosuna kilitlenmiş, başını iki yana sallıyor. Kızımı yitireli tam 12 yıl oldu, diyor. O an içimin boşalıverdiğini, bedenimin tüm canlılığını yitirdiğini, orada bulunması gerekmeyen sevimsiz bir biblioya dönüştüğümü duyumsuyorum. Silahlı bir çatışma, diye devam ediyor Süreyya Hanım. Sıkıntıyla oturduğum koltuğa gömülüyorum. Bir eylemciye gönül vermişti. Kadife döşemeye, iyiden iyiye yapışıyorum. Oysa ne sağ bilirdi yavrum ne de sol. Sevdiği gençle beraber, o da ateşli bir eylemci oldu çıktı. Biraz önce ceviz, kadife, gümüş, kristal aralığında gide gele, merak dolu bir gezin gibi yolculuk eden ben, gözlerim yerde, şal desenli alın üzerindeki motiflere çakılıp kalıyorum. O gün, o silahlı çatışmada eylemci gence siper olmuş Rümeysa. Ağzımı açıp bir şey söylemek istiyorum, sesim çıkmıyor. Eşimi de Rümeysa'dan 3 ay sonra toprağa verdik. Biricik kızının ardından daha fazla dayanamadı. Yüreğimdeki çığlıklara inat, benim bile zor duyduğum cılız sesimle ''Çok üzgünüm.'' diyorum. Umursamıyor bile. Son bir çırpınışta alacağım yanıtın olumsuzluğunu bile bile ''Ama banyoda olduğunu söylemiştiniz.'' diyorum. Gülüşü buruk. Sevdiğim canları ardı ardına yitirmek ruhsal dengemi bozdu ama deli değilim. Gerçeklerin bilincindeyim. Benimki yalnızca bir avuntu. Günümü onlarla yaşıyorum. Şimdi banyoda. Giyinip dışarı çıkacak. Okuldan dönüşte arkadaşlarıyla buluşacak. Biliyor musunuz soframızı hala 4 tabakla kuruyor Şahiste. Ya kiralık ev? Yıllar yılı boş kaldı. Adımımı bile atmadım. Ama artık yeter diye düşünüyorum. Rümeysa sevdiği gençle evlenmiş. Üst katıma yerleşmiş. Bunları hissetmek istiyorum. Rümeysa'nın ayak sesleri, kocasının, doğmuş ya da doğacak çocuklarının, masaya bir tabak daha ekleyeceğim damadım için. Sonra Şahiste diyeceğim. Çık Rümeysa'ya söyle. Kahvaltıya bekliyorum onları. O çok sevdikleri cevizli kekten yaptım. Ya da işten yorgun dönmüşlerdir. Yemekle uğraşmasınlar. Sofra hazır. Gözleri kor gibi alev alev yanan, yanaklarından aşağı inen damlalara duyumsamıyor bile. Çok iyi anlıyorum sizi, diye fısıldıyorum. Bu olanaksız diye karşı çıkıyor. Beni anlamanız için yaşadıklarımı aynen yaşamanız gerekir. Sıra bende. Ben de sizinkilere benzer bir acıyı yaşadım Süreyya Hanım diyorum. Aşağı yukarı aynı tarihlerde gencecik kardeşimi yitirdim. Ortak bir noktada buluşmanın buruk coşkusuyla parlıyor gözleri. Kısacık bir süre sonra derin bir iç çekişle kendi kurduğu sanal dünyasına dönüveriyor. Neden sonra Şahiste diye sesleniyor. Bize birer kahve yap lütfen. Şahiste aramızda kurulan bu beklenmedik duygu beraberliğinin bilincinde sessizce yanıma kadar geliyor. Kahveniz nasıl olsun efendim? Ben sade içerim diyor Süreyya Hanım. Alışkanlıklarımın dışına çıkıp benimki de sade olsun diyorum. Yitirdiğimiz gençlerimizin ardından birer acı kahve içmekten başka yapabilecek ne kaldı ki? Eylül 1991.